Ayrım 13, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeano, sayfa 191. Gemil'in golü. 78 Dünya Kupası'ydım. Formunun doruğunda bulunan Hollanda, pek iyi durumda olmayan İskoçya ile karşılaşıyordum. İskoçyalı oyuncu Archibald Gemil, takım arkadaşı Hartford'un verdiği pası kaptıktan sonra Hollandalıları gayda müziği eşliğinde bir dansa davet etme inceliğini gösterdim. Gemil'in çalımlarıyla başı dönerek yere ilk serilen Wildschut oldum. Daha sonra ekilme sırası suyu bire geldim. Ama kralın başına gelenler hepsinden daha kötüydü. Gemil topu onun bacaklarının arasından geçirmişti. Ve nihayet kaleci John Blood ile karşı karşıya kaldığında İskoçyalı futbolcunun tek yaptığı şey topu file bekçisinin üzerinden aşırtarak kaleye sokmak oldu. Bettega'nın golü. 78 Dünya Kupası'ydı. İtalya ev sahibini 1-0 yenmişti. İtalya'nın golü ağları bulmadan önce top sahada muntazam bir üçgen çizmiş ve üçgenin içinde kalan Arjantin savunması adeta apışıp kalmıştı. Golün gelişi şöyle oldu. Antognoni topu Bettega'ya gönderdi. O da sırtı dönük vaziyette olan Rossi'ye pas verdi. Rossi de bir topuk pasıyla topu yeniden ileriye doğru sızan Bettega'ya yolladı. Bettega önüne çıkan iki oyuncu arasından sıyrıldıktan sonra topa sol ayağıyla vurarak kaleci Filo'nun golü önleme çabasını boşa çıkardı. Bu maçı seyreden herkes 4 yıl aradan sonra İtalya'nın kupanın sahibi olacağını sanmıştım. Sunderland'in golü. 1979 yılıydı. Wembley statında Arsenal ile Manchester United İngiltere Kupası finalinde çekişiyorlardı. Zevkli bir maç oluyordu. 1971'den bu yana kupanın uzun tarihinde oynanan en heyecanlı maç olacağı kimsenin aklının köşesinden bile geçmiyordu. Arsenal 2-0 galipti ve maç da bitmek üzereydi. Seyirciler tribünleri terk etmeye başlamışlardı. Ama birdenbire bir gol yağmuru başladı. 2 dakikaya tam 3 gol sığdırılmıştı. İlk golü McQueen 86. dakikada attıktan sonra McElroy 87. dakikada iki defans oyuncusunu ve kaleciyi geçerek Manchester'a beraberliği getiren golü kaydetti. Ne var ki 88. dakika tamamlanmadan Arsenal attığı 3. golle zafere ulaştı. Alan Brady her zamanki gibi maçın yıldızıydı. Skorda onun payı büyüktü. Ama son golü nefis bir vuruşla atan Sunderland oldu. 82 Dünya Kupası. Ismen Szabo'nun şaheseri Mephisto Hollywood'da Oscar ödülünü alırken Almanya'da yetenekli film yapımcısı Fassbinder hayata veda ediyordu. Romy Schneider intihar ediyor, Sophia Loren vergi kaçırmaktan tutuklanıyordu. Polonya'da işçi sendikası lideri Lech Walesa hapse atılıyordu. Garcia Marquez, Latin Amerika'nın bütün şairlerini, dilencilerini, müzisyenlerini, başıbozuk takımını temsilen Nobel ödülünü alıyordu. El Salvador'da askerler bir köyde yarısı çocuk olmak üzere 700'den fazla insanı mitralyözlerle tarıyorlardı. Guatemala'da yerlerin köküne kibrit suyu dökmek için darbe yapan General Rias Montt, yayınladığı bildiride ülkeyi yönetme görevinin kendisine Tanrı tarafından verildiğini ve haber alma işlerinin bundan sonra kutsal ruh tarafından yerine getirileceğini ileri sürüyordu. Mısır, 6 gün savaşlarından beri İsrail'in işgal altında bulunan Sina Yarımadası'nı sonunda geri alıyordu. İlk yapay kalp birinin göğsünde atıyordu. Miami'deki güvenilir kaynaklar Fidel Castro'nun devrilmesinin an meselesi olduğunu bildiriyorlardı. İtalya'da Papa kendisine karşı girişilen ikinci suikastlerinde sağ çıkmayı başarıyordu. İspanya'da parlamentoyu basan subaylar 30 yıla mahkum oluyorlardı. Ve Felipe González başbakanlık yolunda sağlam adımlarla ilerlerken Barcelona'da 12. Dünya Futbol Şampiyonası'nın açılışı yapılıyordu. Önceki şampiyonadan 8 fazlasıyla bu seferkine 24 ülke katıldı. Ama eşleşmelerde Latin Amerika ekiplerinin şansı pek yaver gitmedi. Kuveyt ve Yeni Zelanda'dan başka 14 Avrupa, 6 Amerika ve 2 de Afrika ülkesi katılıyordu. İlk gün dünya şampiyonu Arjantin karması Barcelona'da hezimete uğradı. Birkaç saat sonra oradan oldukça uzaktaki Falkland adalarında Arjantinli generaller bu kez de İngiltere karşısına yenildiler. Birkaç yıl süren diktatörlükleri sırasında kendi yurttaşlarını dize getiren bu yırtıcı generaller İngiliz askerleri karşısında uysalca boyun eğdiler. İnsan haklarını her zaman ihlal etmiş olan Deniz Kuvvetleri subayı Alfredo Astiz'in gurur kırıcı belgeyi başı eğik durumda imzalayışını tüm dünya televizyonları gösterdi. Televizyon 2 gün arka arkaya 82 kupasından ilginç görüntüler verdi. Kuveyt ile Fransa'nın karşılaştığı maçta Kuveyt'in yediği bir gole itiraz eden Şeyh Fahit El Ahmad Sabah'ın rüzgarda etekleri dalgalanarak sahaya girmesi görülmeye değerdi. İngiliz Brian Robson'un yarım dakikaya sığdırdığı gol muhteşemdi. İlginç görüntülerden birisi de Alman kaleci Schumacher'in Fransa'nın forvet oyuncusu Batson'u bir diz darbesiyle bayılttıktan sonra hiç oralı olmamasıydı. Belirtmekte yarar var. Schumacher kaleci olmadan önce demircilik yapmıştı. İlk sıraya Avrupalı ekipler aldım. Brezilya'nın sergilediği oyun hiç de yabanın atılacak cinsten değildi. Özellikle Zico, Falcao ve Sokrates güzel futbollarıyla göz doldurdular. Her ne kadar Brezilya karmasının kupada şansı pek yaver gitmediyse de seyirci tarafından beğenildi. Tribünlerden büyük bir alkış toplayan Zico, haklı olarak Latin Amerika'nın en iyi futbolcusu seçildi. Kupayı İtalya aldı. İtalya karması ilk günlerde parlak bir başlangıç yapamamış, beraberliklerle tökezlemişti. Ama daha sonra bu uyumlu futboluyla ve özellikle Paolo Rossi'nin çabalarıyla sonuca ulaşmayı başardım. Finalde Almanya'yı 3-1 yendi. Boniek'in güzel müziğine ayak uyduran Polonya 3. oldu. Dördüncülüğü de Fransa aldı. Ama bu yere gelmesine daha çok Avrupa'daki nüfuzunun, bir de Afrikalı orta saha oyuncularının unutulmaz neşeli tavırlarının büyük payı vardı. İtalyan Rossi 6 golle ilk sırayı aldı. Onu yıldırım hızıyla attığı 5 golle Alman Rummenigge izledi. Her zaman devler üstün gelmez. Alain Gress, Platini, Tigana ve Gingini ile birlikte 82 Dünya Kupası'nın ve Fransız futbol tarihinin en gösterişli forvetini oluşturdular. Gires'e o kadar ufak tefekti ki televizyon ekranında daha da küçülmüş gibi görünüyordu. Macar Puskas, Alman Sealer gibi tıknazdı. Hollandalı Cruyff ile Gian Rivera ise narin yapıdaydılar. Pele, Arjantin'in orta saha oyuncusu, güçlü kuvvetli Nestor Rossi gibi düz tabandı. Cooper testinde en olumsuz sonuç alan Brezilya Rivelino'yu sahada tutabilmek mümkün değildi. Yurttaşı Sokrates ise tıpkı bir turna kuşu gibiydi. Uzun bacakları ve çabuk yorulan küçük ayakları vardı. Ama topuk paslarını vermede onun üstüne yoktu. İstese penaltıları bile topuyla atabilirdi. Bir futbolcunun fiziksel ölçüleriyle hızlılık ve kuvvet göstergesinin oyundaki başarısını belirleyen öğeler olduğunu düşünenler yanılmaktadırlar. Nasıl ki bir erkeğin cinsiyet uzvunun uzunluğu ile cinsel doyuma ulaşma arasında bir bağlantı yoksa, zeka testindeki başarı ile yetenek arasında da bir ilgi yoktur. En iyi futbolcuların Michelangelo heykellerinin ölçülerinde olmadıkları bilinen bir gerçektir. Ve birçok durumlarda yetenek, fiziksel yetersizlikleri meziyete çevirme sanatı olarak kabul edilmektedir. Kolombiyalı Carles Valderrama'nın bacakları çarpıktı ve bu çarpıklık topu saklamasında işine yarıyordu. Garincia'nın çarpık bacakları içinde aynı durum söz konusuydu. Uruguaylı Cococho Alvarez aksayarak yürürdü. Çünkü bir ayağı öbürüne doğru dönüktü. Buna rağmen Pele'yi sakatlamadan marke edebilen ender futbolculardan biriydi. 1994 Dünya Kupası'nın yıldızları Romario ile Maradona tıknaz ve biraz göbekliydiler. İtalya'da başarılı bir futbol sergileyen iki Uruguaylı forvet oyuncusu Rubén Sosa ile Carlos Aguilera da kısa boyluydular. Kısa boylulardan Brezilyalı Leonidas, İngiliz Kevin Keegan, İrlandalı George Best ve Pereira kaplı Danimarkalı Alan Simonsen ufak cüsseleri sayesinde aşılması güç defans oyuncularının arasına kolayca sıyrılabiliyorlardı. River Plate'ın sol açık oyuncusu Felix Lusto, ufak tefek olmasına rağmen demir gibi bir vücuda sahipti ve ona vantilatör lakabını takmışlardı. Çünkü rakiplerin kendisini izlemesini sağlayarak takım arkadaşlarının rahat nefes almalarına fırsat veriyordu. Uzun lafın kısası, Lilliputvari bir futbolcu, iri cüsseli bir rakip futbolcu tarafından ezilmeden oyunun düşük temposunu daha canlı bir hale getirebilir. Platini. Michel Platini de atletik yapıya sahip bir oyuncu değildi. 1972'de Metz kulübünün doktoru Platini de kalp yetmezliği ve nefes darlığı olduğuna dair rapor vermişti. Bu yüzden Metz kulübü Platini transfer etmekten vazgeçti. Doktor, Platini de ayrıca bilek sertliği olduğunu tespit edememişti. Bu kusur yüzünden ayak bileği kolayca kırılabilirdi. Bütün bunlardan başka Platini hamur işlerine düşkünlüğünden dolayı şişmanlamaya elverişliydi. Her şeye rağmen 10 yıl sonra kendisi de bu kadar kusur bulunan bu oyuncu, İspanya'daki Dünya Kupası öncesinde kendisini transfer etmeyen takımından öcünü aldı. Takımı Saint-Étienne, Messi 9-2 skorla yendi. Platini, Fransız futbolunun en iyi yönlerini kendisinde bulunduran bir futbolcuydu. 58 Dünya Kupası'na 13 gol atarak ulaşılmaz bir rekor kuran Justo Fontaine gibi isabetli şutlar atabildiği gibi, ayrıca Raymond Kopa'nın çevikliğine ve kurmazlığına sahipti. Platini her maçta bir göz bağcı gibi gollerden bir restel sunmakla kalmıyor, aynı zamanda uyumlu oyun kurmadaki becerikliliğiyle seyirciyi büyülüyordu. Onun kaptanlığında Fransa karması her zaman uyumlu ve sağlam bir futbol sergiledi. 82 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Almanya, Fransa'yı penaltı atışlarıyla hezimete uğrattı. O maç, Platini ile Rummenigge arasında yapılan bir düello gibiydi. Maçın kaderini belirleyen, sakat vaziyette sahaya çıkan Rummenigge oldu. Daha sonra Almanya final maçında İtalya karşısında tutunamadı. Ne Platini ne de Rummenigge, futbolda bir tarih yazan bu iki süper oyuncu, ekiplerin bir Dünya Kupası'nda şampiyon olma zevkini tadamadılar. Futbol kurbanları. Kötü bir şöhrete sahip olan holiganlar, 1985 yılında Brüksel'deki eski Heysel Stadı'nın tribünlerinde 39 İtalyan seyircinin ölümüne neden oldular. Holiganlar saldırdıkları sırada İngiliz takımı Liverpool, İtalya'nın Juventus takımıyla Avrupa Kupası'nın finalini oynamaktaydılar. Bir duvara karşı sıkışıp kalan, boşluğa düşen ya da birbirlerini ezen insanların can verişlerini televizyon canlı olarak yayınlarken bir yandan da maçı vermeyi ihmal etmiyordum. O olaydan sonra İngiliz seyircilerin İtalyan topraklarının ayak basmaları yasak edildi. İngiliz taraftarlarının ellerinde iyi bir aileden geldiklerini gösteren bir belge olması dahi bir işe yaramadı. 90 Dünya Kupası'nda İtalya, İngiliz taraftarlarının Sardunya Adası'na ayak basmasına izin vermek zorunda kaldı. Çünkü İngiltere karması da şampiyonada oynayacaktı. Ama tribünlerde futbol seyircisinden çok Scotland Yard ajanları bulunuyordu. Ve seyircilere göz kulak olma işini bizzat İngiliz Spor Bakanı üzerine almıştım. Yaklaşık bir asır önce 1890'da Londra'nın The Times gazetesi şöyle bir uyarıda bulunuyordu. Bizim holiganlar işi giderek azıtıyorlar ve işin kötüsü her geçen gün sayıları arttıkça artıyor. Onlar medeni toplumumuzun birer yüz karasıdırlar. Ne ilginçtir ki günümüzde bu yüz karaları futbolu kullanarak suç işlemeye devam ediyorlar. Holiganların olduğu yerde her zaman dehşet havası eser. Bunların vücutları dövmelerle kaplı olup mideleri alkolle doludur. Boyunlarında ya da kulaklarında milliyetçilik amblemler asılıdır. Ellerinde de kalın sopalar yahut muştalar vardır. İmparatorlukların dağılmasından duydukları öfkeyi tribünlerden Rule Britannia diye uluyarak kusarlarken çevrelerinde dehşet ve panik yaratırlar. İngiltere'ye de ya da öbür Avrupa ülkelerinde Nazi amblemleri taşıyan bir takım zorbalar sık sık zencilere, Araplara, Türklere, Pakistanlara ya da Yahudilere saldırmaktadırlar. İspanya'da Real Madrid'li bir fanatik bir zenciyi feci şekilde döverken bir yanda da Afrika'ya defolup gitsinler, onlar ekmeğimizi elimizden almaya geldiler diye bağırıyordu. İtalyan naziskinleri futbol bahanesiyle zenci oyuncuları ıslıklayıp yuvalarlarken seyircilere de Yahudiler diye bağırıyorlardı. Fakat futbola gölge düşüren demir çubuklar yalnızca Avrupa'ya özgü değildir. Bundan bütün ülkeler payını almaktadırlar. Birinde çok, öbürlerinde az olsa da bu tür olaylar hemen hemen her ülkede yaşanmakta ve futbolun bu kuduz köpekleri her geçen gün daha da çoğalmaktadırlar. Birkaç yıl öncesine kadar Şili dünyanın en centilmen seyircisine sahipti. Kadın, çocuk ve erkek tüm seyirciler tribünlerde müzik eşliğinde eğlenip yarışmalar düzenlerlerdi. Bugünlerde ise Şili kulüplerinden Colo Colo, Beyaz Pençe adı verilen bir çeteye sahiptir. Şili'nin bir diğer kulübü, üniversitenin de alttakiler adında bela çıkarmakta öbüründen aşağı kalmayan kalabalık bir ayak takımı vardır. 1993'te George Valdona'nın hesaplarına göre son 15 yıl içinde Arjantin statlarında meydana gelen şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 100'ün üstündedir. Valdona, şiddet olaylarının halkın günlük yaşamında karşılaştığı sosyal adaletsizliklerle doğru orantılı olarak arttığını belirtiyor. Dünyanın her yerinde iş bulamayan, umudunu yitiren, işleri öfkeyle dolu gençler bulunduğu sürece bu olaylar artmaya devam edecektir. Valdona'nın bu düşüncelerin açıklamasının üzerinden birkaç ay geçmişti ki, Buenos Aires'in Boca Juniors takımı, ezeli rakibi River Plate tarafından 2-0 yenildi. Stadın çıkışında River'la iki taraftar kurşunlanarak can verdi. Genç bir Boca taraftarı televizyon kamerası karşısında şöyle dedi, şimdi 2-2 berabereyiz. Eski çağlarda yapılan sporlar konusunda bir kronik tutan Dione Chrysostomo, milattan sonra 2. yüzyılda Romalı seyirciler hakkında şöyle yazıyordu. Stadyuma geldiklerinde sanki uyuşturucu kullanmışlar gibi kendilerinden geçiyorlar ve ağza alınmayacak küfürleri ve hakaretleri hiç utanmadan söylüyorlar. O tarihten 400 yıl sonra 512 yılında spor tarihinin en büyük faciası yine Roma'da gerçekleşti ve binlerce insan hayatını kaybetti. İki rakip seyirci grubu arasında çıkan ağız dalaşı daha sonra 30 bin kişinin öldüğü günlerce süren bir sokak çatışmasına dönüşmüştü. Tabii bunlar futbol seyircisi olmayıp iki tekerlekli yarış arabalarını seyreden fanatiklerdi. Şimdiye kadar bir futbol stadında en fazla sayıda kurban 1964 yılında Peru'nun başkentinde verildi. Maçın sonlarına doğru Arjantin atılan bir golün hakem tarafından iptal edilmesi üzerine sahaya portakal, teneke, bira kutuları yağmaya başladı. Polisin gaz bombası atması halkın panik içinde kapalı kapılara doğru hücum etmesine yol açtı ve 300'den fazla insanı ezilerek öldü. O gece sokaklara dökülen öfkeli halk polisi değil de hakemi protesto etti. 86 Dünya Kupası. Baby Doc Duvalier ülkeyi soyup soğana çevirerek Haiti'den kaçıyordu. Aynı şekilde Ferdinand Marcos da yükünü tutarak Filipinler'den kaçıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın çok sevilen halk kahramanı Marcos'un gerçekte bir savaş kaçağı olduğu biraz gecikmiş bir bilgi olarak Amerikan arşivlerinden elde ediliyordu. Halley kuyruklu yıldızı uzun bir aradan sonra semalarımızı yeniden ziyaret ediyordum. Uranüs'ün çevresinde 9 uydusunun bulunduğu, bizi güneşten koruyan ozon tabakasında bir deliğin meydana geldiği keşfediliyordu. Lösemiye karşı tedavide yeni bir ilaç geliştiriliyordu. Japonya'da çok sevilen bir kadın şarkıcının intihar etmesi üzerine 23 hayranı onun ardından gitmeyi tercih ediyordu. Bir deprem 200 bin Salvadorlu'yu evsiz bırakıyordu. Sovyetlerin Çernobil nükleer santralindeki kaza bir radyasyon bulutunun yeryüzüne dağılmasına yol açarken radyoaktif yağmurun nerelere ve kimin başına yağdığını kimse bilmiyordu. İspanya'da Felipe González, Kuzey Atlantik Pakt'a NATO'ya karşı hep hayır diye bağırmış olmasına rağmen şimdi evet diyerek çark ediyor ve yapılan referandumla bu karar onaylanıyordu. İspanya ve Portekiz nihayet ortak pazara giriyorlardı. Tüm dünya sokakta bir suikasta kurban giden, İsveç Başbakanı Olof Palme için yaz tutuyordum. Sanat ve edebiyat dünyasında da yaz vardım. Heykeltıraş Henry Moore ve yazarlardan Simone de Beauvoir, Jean Genet, Jean Rulfo ve George Luis Borges aramızdan ayrılıyorlardı. Başkan Reagan'ın CIA'nin ve Nikaragua'daki kontrgerillaların silah ve uyuşturucu kaçakçılığına bulaştığı Iron Gate skandalı patlak veriyordum. Cape Canaveral uzay üstünden fırlatılan uzay gemisi Challenger içindeki 7 elemanıyla birlikte infilak ediyordu. Amerikan Hava Kuvvetleri sonradan İran'a atfedilen bir suikastı cezalandırmak için Libya'yı bombardıman edince Kaddafi'nin albaylarından birinin kızı bombardımanda ölüyordu. Limanın bir hapishanesinde 400 mahkum mitralyozla taranarak öldürülüyordu. Miami'den elde edilen güvenilir bilgilere göre Fidel Castro'nun devrilmesi an meselesiydi. Bir yıl önce zelzeleyle sarsılan Meksiko şehrinde birçok insan temeli çürük binaların altında can vermişti. Ve bu şehrin önemli bir bölümü hala haraba halindeyken 13. Dünya Kupası'nın açılışı orada yapılıyordu. 86 kupasına 14 Avrupa, 6 Latin Amerika ülkesinden başka Fas, Cezayir, Irak ve Güney Kore katılıyordu. Seyircilerin dalgalanarak gösteri yapmaları ilk kez Meksiko şehrinde gerçekleşti. Ve o andan itibaren seyircilerin sık sık azgın denizin dalgalarının ritmiyle hareket etmeleri bugüne kadar devam edip geldi. Şampiyonada insanın yüreğini ağzına getiren maçlar oynandı. Mesela Fransa ile Brezilya'nın karşılaştığı maçta Platini, Zico, Sokrates gibi tecrübeli oyuncular penaltı atışlarını gole çeviremediler. Danimarka'nın attığı ve yediği unutulmaz goller oldu. Öyle ki Uruguay'a 6 gol atıp İspanya'dan 5 gol yedi. Fakat bu dünya şampiyonası Maradona'nındı. İngiltere karşısında Falkland adalarında boynayan Arjantin'in öcünü Maradona attı 2 golle aldım. Golün birini kendisinin Tanrı'nın eli olarak gördüğü sol eliyle attım. Öbürünü de İngiliz defans oyuncularını yere serdikten sonra sol ayağıyla kaydettim. Arjantin finalde Almanya ile karşı karşıya geldim. Maçın kaderini tayin eden pas Maradona'dan geldi. Burçanga kendisine verilen pası değerlendirerek Arjantin'in son dakikada 3-2 ona geçmesini sağladı. Fakat daha önce atılan bir başka muhteşem golü anlatmadan geçmeyelim. Baldano, Arjantin kalesine topla birlikte fırladı ve sahayı boydan boyara geçerek Schumacher'in önüne kadar geldikten sonra topu sağ direğin yanından filelere gönderdim. Baldona topla birlikte koşarken bir yandan da ona yalvarıyordu. Aman oğlum yüzümü kara çıkarma, ne olursun kaleye gir. Şampiyonada Fransa 3. Belçika 4. oldum. İngiliz Lineker gol sıralamasında 6 golle birinciliği elde ettim. Maradona, Brezilyalı Careca ve İspanyol Butrengenio da 5'er gol attılar. 13. ayrımın sonu sayfa 207.